Ayrım 11.
Sayfa 344. Cenab-ı Hak için maşrık, doğu kelimesini kullanışım, o güneşin zerrelerine yani yarattıklarına nispetlidir. Yoksa onun zatı ne çıkar ne iner, yani ne doğar ne de batar. Biz ki o hakikat güneşinin geride kalmış zerreleriyiz. İki dünyada da gölgesiz birer güneşiz. Burada Hazreti Mevlana biz derken bütün velileri kastediyor ve kendilerini daha önce gelmiş bulunan peygamberlere nispetle geride kalmış birer zerre olarak görüyor. Fakat hakikat güneşin birer zerreleri olduğumuz için dünyayı ahireti nurlandıran gölgesiz birer güneşiz diye buyuruyor. Şaşılacak şey de şu ki yine de o hakikat güneşinin etrafında dönüp dolaşmaktayım. Buna sebep de güneşin ışığı ve cazibesidir. Şems hem sebepleri meydana getiriyor hem de sebepler Şems'in takdiriyle kırılıp kopmadadır. Veliler de insandır. Onlar da zaman zaman huzursuz olurlar. Nitekim Cüneydi Bağdadi, hak dostunun saati saatine uymaz diye buyurduğu gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi sana karşı duyduğum hayretimi hayranlığımı artır diye niyazda bulunmuştur. Burada Hazreti Mevlana şunu demek istiyor. Hakikat güneşi bazen lütufta bulunuyor, sebepler halk ediyor. Buluşma şevki mi artıyor? Büyük bir manevi zevk içinde bulunuyorum. Bazen yine onun yarattığı sebepler yüzünden ondan uzak düşüyorum. Acılar çekiyorum, şaşırıp kalıyorum. Şems-i hakikati, hakikat güneşini bütün mesnevi şarihleri bu yukarıda hulasa olarak arz ettiğim şekilde şerh ettikleri halde, Gölpınarlı merhum, Güneşi Şems-i Tebrizi olarak kabul etmiştir. Doğrusunu Allah bilir. 100.000 kere ümit kestim. Kimden? Şems'ten. Siz buna inanır mısınız? Kalbe gelen ilahi feyizlerin muvakkat bir zaman için kesilmesine sufiler kabz hali derler. O halde bulunan kimse sıkılır, yanar tutuşur, dayanılmaz bir dereceye gelir. Kabzın geçeceğinden, bast, rahatlık huzurun geleceğinden ümidini keser. Sufinin bu hale gelmesi, hakkı manen müşahede arzusunun artması içindir. Nitekim Peygamber Efendimiz vahyin arkası kesilince huzursuz oluyor. Dağa çıkıp kendisini atmak istiyordu. Böyle haller gelince Cebrail Allah'ın emriyle gelip aziz peygamberimizi teselli ediyordu. Ben güneşten ümit keseyim de buna sabredeyim. Yahut balık sudan ayrı düşsün de suyu istemesin. Bana inanma, sözüme inanma. Ümitsiz bir hale gelsem bile, ey Hüsamettin Çelebi, ümitsizliğim yine güneşin işidir. Sanat nasıl olur da sanatkardan ayrılır? Surette var, hakikatte hiç olan, yok olan, vücudu mümkün. Bir yaratıcı tarafından meydana getirilen varlık. Vücudu vacip, başka biri tarafından var edilmiş olmayan varlık. Yani Allah'ın gayrisinden nasıl feyz alır? Bütün varlıklar ister Burak, ister Arap atları, isterse eşekler olsun, hep bu bahçede otlarlar. Burak, cennet ehlinin binecekleri bir nevi hayvandır. Hazreti Peygamberimiz Miraç gecesi bir Burak'a binmişti. Bu beyitte ermişler, salih kişiler Burak ile Arap atlarına, kötü kişiler de eşeklere benzetilmiştir. Bütün varlıklar vücudu vacibin feyziyle ve yaratması ile meydana gelmiştir denilmiştir. Fakat kör at körcesine otlar, otladığı bahçeyi görmez de o yüzden oralardan uzak düşer. Bütün varlıkların yaratılması Hakk'ın lütuf ve keremiyle olduğu gibi, rızkını bulması ve o vasıta ile onun koyduğu biyolojik kurallar gereği yaşaması da yine Allah'ın kerem ve inayetiyledir. Fakat çayırda otladığı halde o çayırı görmeyen kör atlar gibi, Allah'ın lütuf ve ihsanları ile yaşadıklarını fark etmeyen nankörler çoktur. Bu işlerin, bu güçlerin o ilahi denizden olduğunu görmeyen kişi her an yüzünü yeni bir mihraba döndürür. Bir kimse birinin lütfuna nail olur. Onu kendisine iyilik edeni sever, teşekkür eder. Fakat düşünmez ki o iyilik o adam vasıtasıyla Hak'tan gelmektedir. O adama teşekkür, Hakk'a şükür edeceği yerde kendisine iyilik yapanı taparcasına sever de Cenab-ı Hakk'ı hiç hatırlamaz. İşte Hakk'ı tanımayan kişiler her an yüzlerini yeni bir mihraba döndürürler. O gafil o tatlı denizden acı su içmiştir. Yani Allah'ın iyiliklerini, lütuflarını görememiş, Allah'a şükretmediği için acı su içmiştir de sonunda o nankör olup çıkmıştır. Ey deniz hal diliyle der ki, ey kör, benim suyumdan sağ elinle iç de gözün açılsın. Buradaki sağ elden maksat doğru güzel zandır. İyinin kötünün nereden geldiğini ancak o bilir. Ey mızrak, seni de bir tutan bir döndüren var. O yüzden bazen dümdüz olmadasın, bazen de iki kat olmuş gibi eğilmedesin. Ey gafil, sen de bir mızrak gibisin. Biz Şemseddin'in aşkından tırnaksız kalmışız. Yani gücümüz, kuvvetimiz kalmamış. Yoksa o kör kişinin, o nankörün gözünü açabilirdik. Haydi ey Hakk'ın ışığı Hüsamettin Çelebi, sen o körün gözüne bir ilaç sür de o hasetçinin gözü açılsın. Hemen iyileştiren, inatçı karanlıkları sürüp götüren ilahi bir ilaç sür. O ilahi ilacı sür ki bir körün gözüne sürülünce 100 yıllık karanlığı bile giderir. Hasetçiden başka bütün körleri iyileştirir. Bir hasetçi hasetten ötürü seni inkara kalkışırsa onu iyileştirme. Sana haset edene o hasetçi ben bile olsam can verme de öylece can çekişip dursun. Güneşe haset eden, güneşin varlığından incinen yok mu? İşte sana devasız bir dert ki o derde düşen daima ah etmektedir. İşte sana ebedi olarak kuyunun dibine düşmüş, orada kalmış bir hasta. O ezel güneşini yok etmek istiyor. Onun bu isteği nasıl olur? Sen söyle. Bu beyitlerde geçen ezel güneşinden maksat, insan-ı kamil ve Hakk'ın tecellileri cümlesinden olan din, iman, irfan gibi manevi duygular ve bu duyguların mümessili olan ariflerdir. Bir doğan kuşunun viranede baykuşlar içine düşmesi. Doğan kuşu ona derler ki, av peşinde uçtuktan sonra döner, tekrar padişaha gelir. Yolunu kaybeden doğan, kör bir doğandır. Hak talibi olan kişi şu fani dünyada geldiği yeri, ezeli alemi unutmaz. Kör bir doğan gibi yolunu kaybetmez. Geldiği yere, padişahlar padişahına döner. Hazreti Mevlana bu hikayede şu dünyaya aldanmayan, asıl vatanı olan ezel alemine dönüp gitme için çırpınan bir garibin, bir hak aşıkının vatan özlemlerini, feryatlarını ifade buyurmaktadır. Bir doğan yolunu şaşırdı, bir yıkık yere vardı. Orada baykuşlar arasına düştü. O doğan ilahi rıza nuru ile tamamıyla nur olmuştu. Etrafını pek iyi görürdü. Fakat kaza ve kader çavuşu onun gözünü kör etmiş, görmez bir hale getirmişti. Kaza gelince insanın gözü kör olur mealinde bir hadis bulunduğu gibi, irfan sahibi bir şairin şu beyti de bu hakikati ifade etmektedir. Hakimi hükmi ezel infaz için takdirini, selbeder erbabı aklın reyini, tedbirini. Kader çavuşu onun gözüne toprak serpti de yolunu şaşırttı. Onu bir harabeye, baykuşlar arasına düşürdü. Harabede bulunan baykuşlar onun başına vuruyorlar, nazlı kanatlarını yoluyorlardı. Baykuşların içine bir gürültüdür düştü. Doğan geldi, bizim yerimizi alacak diye bağırışmaya başladılar. Öfkeli korkunç köy köpekleri gibi o garibin hırkasını çekiştirmeye başladılar. Doğan diyordu ki, benim baykuşlarla ne ilgim var? Bu yıkık yerde benim baykuşlarla ne işim var? Ben burada nasıl yaşayabilirim? Ben böyle yüzlerce viraneyi baykuşlara feda ederim. Ben burada kalmak istemem. Ben padişahlar padişahına dönüp gideceğim. Ey baykuşlar, fazla telaşa kapılmayın. Kendinizi meraktan öldürmeyin. Ben burada bu viranede kalacaklardan değilim. Ben vatanıma gideceğim. Bu yıkık yer size hoş görünüyor. Benim nazlandığım yerse padişahın koludur, bileğidir. Baykuşlardan biri dedi ki, doğan sizi yerinizden, yurdunuzdan söküp atmak için hileye sapıyor, sizi şaşırtıyor. Hileyle yuvamızı elimizden alacak, bizi kandırıp yerimizden atacak. Bu hileci doğan kendini tok gösteriyor ama vallahi bu bütün harislerin en kötüsüdür. O hırsından balçığı pekmez gibi yer. Ey dostlar, sakın ayıya kuyruk kaptırmayın. Bizim gibi saf kişileri yoldan çıkarmak için padişahtan, padişahın elinden söz ediyor. Küçük bir kuş padişahla aynı cinsten olur mu? Azıcık aklın varsa onu dinleme. O padişahın cinsinden mi, vezirin cinsinden mi? Badem helvasına sarımsak yakışır mı? Padişah adamları ile beni arıyor demesi de onun hilesinden, düzeninden. İşte sana kabul edilmeyecek bir mali hülya, işte sana kabul edilmeyecek ham laf, ahmak avlayan tuzak. Kim bu söze kanarsa aptallığından kanar. Sıska bir kuş padişaha nasıl layık olur? Baykuşların en zayıfı, en bayağısı bile onun beynine vuruyor. Hani padişahtan bir yardımcı nerede diyordu. Doğan da onlara dedi ki, eğer benim kanadım kırılacak olursa padişahlar padişahı baykuş yuvalarının kökünü hazır. Baykuş kim oluyor ki? Bir Doğan bile beni incitir, gönlümü kırarsa, bana cefa ederse. Padişah her yokuşta, her inişte Doğanların başlarından yüzlerce binlerce harman yağar, tepe yapar. Benim bekçim padişahın lütuflarıdır, inayetleridir. Nereye gidersem gideyim, padişah benimle beraberdir. Hayalim padişahın gönlündedir. Benim hayalim olmadıkça padişahın gönlü hastadır. Padişah beni uçurunca onun nuru gibi gönül yücelerinde uçarım. Bir ay gibi, bir güneş gibi uçarım da göklerin perdelerini yırtarım. Akılların parlaklığı benim fikrimdendir. Göklerin parıltısı benim yüzümdendir. Ben bir doğanım ama Hüma denilen devlet kuşu bana hayrandır. Baykuş kim oluyor ki bizim gibilerin sırrını veya padişah olan yakınlığını bilsin? Padişah kurtulmam için zindanı açtı. Bağlanmış yüz binlerce kişiyi azat etti. Cenab-ı Hak kamil insanın şerefine milyonlarca günahkarı affeder ve cehennemden azat eder. Mesnevi şerh edenlerden Tahirül Mevlevi merhum bu beytin şehrinde şu mealde bir hadisten bahseder. Resulullah Efendimiz Miraç gecesi Cenab-ı Hakk'a ettiği münacaat sırasında, "Ya Rabbi, senden beni doğuran Amine'yi, emziren Halime'yi, kızım Fatıma'yı istemiyorum. Ancak ve ancak ümmetimin affını ve mağfiret edilmesini niyaz ediyorum." demiş. Cenab-ı Hak da, "Sen bir şerefli nebisin, ben de lütuf sahibi bir Rabbim. Ümmetin ise zayıf bir halk. Bir zayıf halk, şerefli bir nebi ile lütuf sahibi Rab arasında nasıl oluyor da zayi olur? Sen ümmetim dersin, ben de rahmetim derim." müjdesini vermiştir. Bir an beni baykuşlar arasında bulundurdu. Benim sohbetimden baykuşları doğanlaştırdı. Ne mutlu o baykuşa ki, talihi yar olur da uçuşumdan benim sırrımı anlar. Bana uyun, bana sarılın da doğan olun. Baykuşsunuz ama iri doğan kuşları haline alın. Böyle bir padişahın sevgilisi olan nerede bulunursa bulunsun, o nasıl garip olur? Padişah kimin derdine deva olursa, o ney gibi inler sessiz kalmaz. Ben mülk sahibiyim, başkasının yemeğini yemiyorum. Padişah kıyıdan benim davulumu çalmakta, nöbetimi vurmaktadır. Benim davulumu çalan irci'i geri dön sesidir. Benimle davaya girişenin inadına benim şahidim Cenab-ı Hak'tır. Ben padişahlar padişahının cinsinden değilim. Haşa, bunu iddia etmiyorum. Bu düşünce benden uzak olsun. Fakat onun tecellisi nuruna sahibim. Onun nuru beni aydınlatmış. Bir cinsten oluş, şekille, yaratılışla değildir. Yani onunla şekil ve zat yönünden cins değiliz. Fakat isimlerine ve sıfatlarına mazhar oluşumuz bakımından bir münasebetimiz vardır. Bitkilerin yetişmesine yarayan su bir bakıma toprağın cinsindendir. Rüzgar ateşi üfleyip yaktığı için ateşin cinsindendir. Şarap da tabiata neşe verdiğinden tabiatın cinsinden sayılır. Bizim cinsimiz padişahımızın cinsinden olmadığı için bizim bizliğimiz, yani varlığımız, onun varlığında yok oldu. Bizim bizliğimiz yok olunca tek olarak onun varlığı kaldı. Ben onun altının ayağı altında toz gibiyim. Can toprak oldu. Onun izleri toprak üstünde, Hakk'ın ayak izi olarak kaldı. Bu ize kavuşmak için onun ayağının toprağı ol ki yüce kişilerin başlarına tac olasın. Benim şeklim, cismaniyetim sizi aldatmasın. Ahirete göç etmeden önce benim mana şarabımı için, ruhani duygularımın meyvelerini yiyin. Suret, dış görünüş birçok kişileri yoldan çıkarmıştır. Suret, şekil birçok kişileri yoldan çıkarmıştır. O gibiler velilere saldırdıklarından farkında olmadan haşa Allah'a sataşmışlardır. Bu can da bedenle birleşmiştir. Fakat hiç can bedene benzer mi? Göz nuru göz oyuğunda bir yağ tabakasıyla beraber bulunur. Gönül nuru da bir damla kanda gizlidir. Neşe böbrekte, gam karaciğerde, bir muma benzeyen akıl da başın içinde beyindedir. Bu ilgiler, bu ilişkiler nelikten, nitelikten dışarıdadır. Akıllar bunların nasıl olduğunu, niçin olduğunu bilmede acizdir. Külli ruh, cüzi olan canla birleşti. Can, külli ruhtan bir inci aldı, koynuna koydu. Meryem nasıl Mesih'e, yani Hazreti İsa'ya gebe kaldı ise, cüzi can da koynuna koyduğu o inciden gebe kaldı. Fakat o Mesih, yer üstünde ve su üstünde yürüyen Mesih değildir. O Mesih'in yüceliği, şanı gezip tozmaktan çok yücedir. Hazreti Mevlana'nın buradaki Mesih'ten maksadı, Hazreti İsa'nın maddi kişiliği değil, ondaki ilahi ruhtur. Bu yüzdendir ki Kur'an'da onun hakkında Ruhullah, Allah'ın ruhu ve Kelimetullah, Allah'ın kelimesi buyurulmuştur. Böylece cüz'i can, canların canından yani külli candan gebe kalınca, dünyada candan böyle gebe kaldı. Böylece candan gebe kalan dünya başka bir dünya doğurur, bu mahşerde bir başka mahşer meydana getirir. Bu kıyameti, bu hali kıyamete kadar sayıp döksem anlatamam, aciz kalırım. Ariflere göre kıyamet üç türlüdür. Birincisi, canlı kişinin öldükten sonra zamanı gelince dirilmesi ve mahşerde bulunması. İkincisi, ölmeden evvel ölünüz hadisinin sırrına ermek, nefsin arzularını öldürmek, nefsani ve şehvani isteklere yüz çevirmektir. Bu hal tabii ölümden evvel manevi ölümdür. Kıyametin üçüncüsü ise, hak aşıkının fenafillah mertebesinden bekabillah derecesine yükselmesidir. Bu sözler mana bakımından Ya Rabbi sözüne benzer, bir yalvarış, bir dua yerine geçer. Çünkü harfler ve kelimeler tatlı dilli bir kişinin nefsine tuzak kurmak, yani onu söyletmek için bir bahanedir. Kulun Ya Rabbi diye yalvarmasına karşılık, Hak'tan Lebbeyk, buyur kulum cevabı gelirse, kul nasıl olur da susar, nasıl olur da Ya Rabbi demez. Bu öyle bir Lebbeyk, buyur kulum sesidir ki, bu sesin baş kulağı ile duyulmasına, işitilmesine imkan yoktur. Fakat başından ayağına kadar bütün varlığınla onun manevi zevkini tadar, heyecanla ürperirsin. Bakara suresinin 186. ayetine işaret vardır. Ayrıca beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim mealindeki ayete de işaret vardır. Şarih Ankaravi Hazretlerinin naklettiği şu fıkra bu beyti daha iyi anlamamıza yardım edecektir. Rivayete göre Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a yalvarırken Ya Rabbi diye hitap etmişti. Cenab-ı Hak da Labbeyk ya Musa, ey Musa ne buyuruyorsun diye buyurdu. Musa Ya Rabbi sen haksın, ben kimim ki bana buyur diye cevap veriyorsun diye sordu. Hak Teala, ben kendi nefsime öyle bir taahhütte bulundum ki, kullarımdan biri bana Ya Rabbi diye hitap ederse, ben de ona beni Rablığımla andığı için Labbeyk demekle cevap veririm. Musa sordu, Ya Rabbi, bu iltifat has kullarına mı mahsustur? Hak Teala cevap verdi ki, hayır, bütün günahkar kullar içindir. Musa yine sordu, sana ibadet eden, günah işlemeyen kullarına böyle lütuflarda bulunursun. Fakat günahkar kullarına neden icabet eder, onların da dualarını kabul edersin? Cenab-ı Hak buyurdu ki, iyilik edene cevap verir, mükafatlandırır da kötülük edeni dinlemez olursam, Allah olarak benim cömertliğim, keremim nerede kalır? Duvarın üzerinde bulunan susamış bir kişinin suya kerpiç atması. Bir dere kıyısında yüksek bir duvar vardı. Duvarın üstüne de susamış dertli bir kişi çıkmıştı. Suya ulaşmasına, susuzluğunu gidermesine o duvar engel oluyordu. Susuz adam da su için balık gibi çırpınıyordu. Ansızın suya bir kerpiç parçası attı. Kerpicin düşmesiyle suyun çıkardığı ses kulağına bir söz gibi geldi. Suyun sesi bir sevgilinin sesi gibi tatlıydı. O su sesi adamı üzüm suyu gibi mest etti. O mihnetlere, dertlere uğramış adam, suyun tertemiz sesini duymak için duvardan kerpiç koparıp suya atmaya başladı. Sudan da ses geliyordu. Su, ey insanoğlu diyordu, böyle kerpiç atmaktan, beni rahatsız etmekten sana ne fayda var? Susamış adam cevap verdi de, dedi ki, Ey su, bu atıştan benim için iki fayda vardır. Bu yüzden kerpiç atmaktan vazgeçmem. Birinci fayda, benim suyun sesini duymamdır. O ses susuzlara rebap sesi gibi pek tatlı gelir. Su sesi İsrafil'in sesine benziyor. Ölü bile bu sesten dirilmededir. Yahut da o ses ilkbahar günlerindeki gök gürültüsüne benziyor. Bu ses yüzünden bağlar bahçeler güzelleşir, yeşillikle çiçeklerle dolar. Yahut da o ses yoksula zekat vermek için çağırış sesi yahut da mahpusa hapisten kurtuluş müjdesidir, sesidir. Yahut da o ses Hazreti Muhammed'e ağız ve burun vasıtası olmaksızın Yemen'den gelen Rahman'ın nefesine benziyor. Yahut da esas kıyamet gününde Peygamber Efendimizin asilere erişen şefaat nefesi gibidir. Yahut da o ses zayıf Yakup'un ruhuna ulaşan güzel ve latif Yusuf'un kokusu gibidir. Kerpiçleri atmamın ikinci bir faydası da şudur ki, koparıp attığım her kerpiçle duvar alçalıyor, ben de suya biraz daha yaklaşıyorum. Kerpici her koparışımda yüksek duvar kerpicin azalması yüzünden biraz daha alçalıyor. Duvarın alçalması bir yakınlık, onun ortadan kalkması ise kavuşmak, buluşmak olacak. İşte namaz kılarken secde etmekte, secde et de yaklaş ayetinde olduğu gibi duvardan kerpiç koparmaya benzer ve Hakk'a manen yaklaşmaya sebep olur. Bu varlık duvarı yüksek bulundukça baş eğmeye yani secde etmeye engel olur. Bu toprak bedenden kurtulmadıkça eğilip âb-ı hayata secde etmek ve ondan doya doya içmek imkanı yoktur. Bu varlık duvarı üstünde bulunanlardan kim daha fazla susamışsa, duvarın taşını, kerpicini o daha çabuk koparır atar. Suyun sesine daha fazla aşık olan kişi ise ona engel olan varlık duvarından daha büyük parçalar koparır. O su aşıkı suyun sesinden adeta boğazına kadar şaraba batmış gibi neşelenir, mest olur. Yabancı kişi ise kerpiç suya düşünce buluk diye çıkardığı sesten başka bir şey duymaz. Gençlik günleri. Ne mutlu o kişiye ki gençlik günlerini ganimet bilir de borcunu öder. Yani dini ve insani vazifelerini yerine getirir. Bedeni sapasağlam iken, yüreğinde de, vücudunda da güç ve kuvvet varken kulluğunu yerine getirir. O gençlik çağı yemyeşil terü taze bir bağa benzer. Bol bol meyveler verir.